Ayrım 21.
Başka ve oldukça hoş bir şaşkınlığı da yemeğe oturmamızdan az önce Gregorio büyük kızından bana bahçeyi gezdirmesini istediğinde yaşadım. Bu 1-2 dakika genç kız konusundaki bütün olumlu izlenimlerimi doğruladı. Her an gülümsüyor, zarif adımlarla yürüyor ve her çiçeğin adını biliyordu. Konuşmasını dinlerken yaşamım başka türlü gelişseydi, Marta'yı tanımamış olsaydım, evim, ticaretim ve kız kardeşim denizin öbür ucunda olmasalardı, belki de Gregorio'nun kızıyla mutlu olabilirdim dedim kendi kendime. Ama çok geç artık ve bensiz mutlu olmasını diliyorum. Bu Paskalya gününün önemsiz olaylarını saymayı bitirirken, arkadaşımın karısı erdemli hanımefendi Oretina'nın bugün beni yüzü gülerek ve bir tür sevinç belirtisiyle karşıladığını eklemeli miyim bilmiyorum. Gitmek üzere olduğumu ve bir daha geri gelmeyeceğimi bildiği için olmalı. 26 Nisan 1666 Pazartesi. Odamda pencerenin önünde bakışlarım uzaklarda oturuyordum ki ansızın kapı açıldı. Geriye döndüm. Eşikte çok genç bir denizci vardı. Kapı kulpunu bile elinden bırakmadan nefes nefese Londra'ya gitmek isteyip istemediğimi sordu. O an başımı döndürdü bu olay. Yazgının bir çağrısı gibi gördüm ve evet yanıtını verdim. O da iskele almak üzere olduklarını söyledi ve acele etmemi rica etti. Tek tük eşyamı toplayıp iki bohça haline getirdim. Çocuk iki melek kanadı gibi açtığı kollarının altına aldı bohçaları. Bol bir takkenin altına topladığı uzun sarı saçları vardı. Peşinden merdiveni indim. Hancının karısının eline 1-2 metelik sıkıştırmak ve veda etmek için bir an durdum. Önce dar sokaklardan sonra da rıhtımdan iskeleye dek koştuk. Dilim bir karış dışarıda çıktım iskeleden. Sonunda gelebildiniz diye seslendi kaptan. Az daha siz olmadan gidecektik. Ona tek bir soru soramayacak kadar soluk soluğaydım. Yalnızca gözlerim şaşkınlıkla büyüdü ama kimse bunun farkına varmadı. Bu satırları Sanctus Dionysius adlı gemide yazıyorum. Evet, açık denizdeyim artık. Cenova'ya tasarlamadan geldim. Bir ay sonra aynı biçimde, neredeyse aynı biçimde ayrılıyorum şimdi oradan. Cübe ile hızlı bir dönüş yapmakla önce İzmir ve Sakız'dan geçmenin ya da başka bir yerlere uğramanın yarar ve zararlarını tartmaktaydım hala. Oysa yazgı benim haberim bile olmadan çoktan belirlemişti yolumu. Bir sandığın üstüne yığılıp soluğumu toplamaya çalışırken gerçekten beni mi beklediklerini sorup duruyordum kendi kendime. Genç denizcinin Malta Haçı Hanı'ndan almaya gittiği başka bir yolcu muydu yoksa? Ayağa kalktım ve gözlerimle bütün rıhtımı taradım. Elini kolunu sallayıp bağırarak koşan birini görmeyi bekliyordum. Ama kimse koşmuyordu. Yalnızca beli bükülmüş hamallar, sakin gümrükçüler, memurlar, işsiz güçsüzler ya da şık giysiler içinde dolaşan insanlar vardı rıhtımda. Bu sunumcular arasında tanıdık bir yüze rastladım. Baldi. Melchione Baldi. Din Gregorio'nun evinde 100 kez lanetlediğim adam bir duvara yaslanmış bana işaret ediyordu. Yüzü terden ve mutluluktan pırıl pırıldı. Pazarlarını, bayram günlerini ve tüm boş saatlerini limanda geçirdiğini, gemilerin gidiş gelişini seyrettiğini, denizcileri konuşturduğunu söylemişti bana. Tüccar olduğu kadar düş kurmayı seven biriydi o. Bir yolculuk hırsızı ya da daha çok yolculuklara yataklık eden biri. Dün beni soktuğu sıkıntıdan sonra gülümsemek yerine onu paylaşmak geliyordu içimden ve bir an bakışlarıyla karşılaşmamak için gözlerimi kaçırmayı düşündüm. Ama bu da biraz ayıp kaçardı. Üstelik tam da geri dönmemecesine Cenova'dan ayrılmak üzereyken. Adam beni memnun etmek istemişti. Şu anda da Bacchus yontusuyla ilgili her şeyin yolunda gittiğini ve ona minnettar olduğumu sanıyor olmalıydı. Kızgınlığımı unutup sanki uzaktan yeni fark etmişim gibi telaşlı ama sıcak bir dostluk işareti yaptım ona. O da hareketlendi, elini kolunu salladı. Bu son karşılaşmadan mutlu olduğu açıkça belliydi. Ben de kendi kendime her zaman eleştirdiğim bir huyumdur bu, sessiz barışmadan rahatlamıştım. Gemi yavaş yavaş rıhtımdan uzaklaşmaya başladı. Baldi beyaz bir mendille işaretler yapıyordu hala. Ben de ara ara elimle küçük bir işaret yapıyordum ona. Aynı zamanda durmadan çevremi gözden geçiriyor ve hangi mucize sonucunda bu gemide bulunduğumu anlamaya çalışıyordum. Ne hüzünlü ne de neşeliydim o an. Şimdi bu satırları yazarken de olmadığım gibi. Yalnızca şaşkındım. Belki bu sayfanın altına takdiri neyse o olsun diye yazmak akıllıca olur. Çünkü ne olursa olsun öyle olacak belli ki. 27 Nisan, denizde. Dün yazgıdan söz ettim çünkü ozanların ve büyük gezginlerin hep öyle yazdığını gördüm. Ama aptal değilim. Hepimizin güçlü ya da zayıf, becerikli ya da saf, onun kör oyuncakları olduğumuz gerçeği bir yana bırakılırsa, yazgının bu yolculukla hiçbir katkısı olmadığı açık. Hangi elin yolumu çizdiğini, hangi elin beni denize, batıya, Londra'ya yolladığını bal gibi biliyorum. O anda soluk soluğa kalmışlığım, şaşkınlığım, yola çıkışın gürültü patırtısı içinde anlamamıştım. Oysa bu sabah her şey apaçık gözümde. Her şey derken çok az abartıyorum. Beni itenin kim olduğunu biliyorum. Gregorio'nun hangi ustaca manevralarla İngiltere'ye gitme düşüncesini bana kabul ettirdiğini seziyorum. Ama henüz bütün hesaplarını kestiremiyorum. Beni hala kızıyla evlendirmek istediğini ve büyük olasılıkla bir daha hiç geri gelmeyeceğim Jübe'yle doğru yola çıkmamı engellemeyi amaçladığını tahmin ediyorum. Dünyanın öbür yanına doğru bu bir iki aylık yolculuk belki beni biraz daha kucağında tuttuğu duygusunu veriyor ona. Ama Gregorio'ya kızmıyorum, ne ona ne de bir başkasına. Kimse beni zorlamadı yola çıkmam için. Sarı saçlı haberciye hayır demem yeterdi. Bir süre daha Cenova'da kalacağımı ya da doğuya yol alacağımı söyleyebilirdim. Ama ben koştum bu naveyi yakalamak için. Eğer Gregorio suçluysa ben de suç ortakları arasında sayılırım. Tıpkı yazgı canavarın yılı ve yüzüncü at gibi. 28 Nisan, denizde. Dün akşam o birkaç boyun eğmiş satırı yazdıktan sonra beni hamdan almak üzere gönderilen genç sarışın denizcinin güverteden geçtiğini gördüm. Yaklaşması için işaret ettim. 2-3 ısrarlı soru sormaya niyetliydim ona. Ama gözlerinde çocuksu bir korku vardı. Ben de tek sözcük söylemeden avuçlarını iri bir gümüş sikke yerleştirmekle yetindim. Deniz yola çıktığımızdan beri sakin, yine de beni tutmasını engelleyemedim. Denizde beni dalgalardan çok tersliklerin hasta ettiğine inanacağım neredeyse. Şu anda ne başım dönüyor ne de içim bulanıyor. Ama sayfaların üstüne daha fazla eğilmeye cesaret edemiyorum. Başka zaman duymadığım mürekkep kokusu bugün rahatsız ediyor beni. Birden duruyorum. 3 Mayıs. Bu pazartesi sabahı bir haftadan beri ilk kez sağlama yakın adımlarla güvertede yürürken geminin cerrahı yanıma gelip gerçekten de Signor Gregorio Manchiavacca'nın müstakbel damadı olup olmadığımı sordu. Bu biraz aşırı ya da en azından erken tanımlamaya gülümseyerek gerçekten de dostlarından biri olduğunu ama aramızda hiçbir aile bağı olmadığını söyledim. Sonra da tanıştığımızı nereden bildiğini öğrenmek istedim. Bunu bana söylediği için ansızın rahatsız olmuş göründü ve kaptanın onu çağırttığını bahane ederek ortadan kayboldu. Bu olaydan birçok şeyin arkamdan fısıltıyla konuşulduğunu anladım. Belki de karavana saatinde hepsi matrak geçiyor benimle. Buna kızmam gerek ama önemi yok diyorum. İstedikleri kadar alay etsinler. İyi yürekli ve göbekli antika tüccarı Baldassare Emriaco ile alay etmek kolay iş. Oysa kaptanla dalga geçseler kırbaç cezasına çarptırılabilirler. Tanrı biliyor ki o da gerçekten hak ediyor alayı, belki de daha fazlasını. Gelin siz karar verin. Alışılmış yolu izleyip Nice ve Marsilya'da ya da en azından bu iki limanın birinde duracağına, kuzeydoğu rüzgarının bizi 5 günde oraya götüreceği bahanesiyle gemiyi doğrudan İspanya'nın Valencia limanına yöneltmeye karar verdim. Ama rüzgar oynak çıktı. Bizi açık denize kadar sürdükten sonra soluğu kesildi. Sonra da her gece yön değiştirdi. O kadar ki 8 günlük bir yolculuk sonunda hala hiçbir yerde değiliz. Ne İspanya ne de Fransa kıyısını görebiliyoruz. Korsika, Sardunya ya da Balear adaları bile yok görünürlerde. Neredeyiz biz şimdi? Tam bir bilmece. Kaptan bildiğini söylüyor. Gemide hiç kimse tersini söylemeye cesaret edemiyor. Göreceğiz bakalım. Kimi yolcuların yiyeceği, çoğunun neredeyse hiç suyu kalmadı. Henüz bir felakete uğramış değiliz ama fora yelken ona doğru gidiyoruz. 5 Mayıs. Sanctus Dionysius'un güvertesinde iki kişi bir köşede fısıldaşıyorsa kaptandan söz ediyorlar demek bu. Kimileri gözlerini göğe kaldırıyor, o zaman bazıları artık gülmeye de cesaret ediyor. Ama düşüncesizliği bizi daha ne kadar yalnızca güldürecek ve fısıltıyla konuşturacak bilemiyorum. Bana gelince ben bütünüyle kendime geldim, dolaşıyorum, bol bol yiyorum, onunla bununla tartışıyorum. Çevremde hala deniz tutmasından rahatsız olanları biraz küçümseyerek izliyorum. Yemek için burada satılan şeyler dışında bir şey almayı düşünmemiştim. Bir ahçı tutmadığıma ve yiyecek almadığıma pişmanım şimdi. Ama her şey o kadar çabuk oldu ki özellikle de Hatem'in yanımda olmaması üzüyor beni. Umarım başına bir şey gelmemiştir ve sağ salim Cübeyl'dedir şimdi. O Cübeyl'e yeri gelmişken söyleyeyim, aslında ben dönmüş olmalıydım. Bugün öyle düşünüyorum, oysa ters yöne doğru yola çıkmadan önce böyle düşünmüyordum. Ne yapalım böyle? Omuz silkiyorum. Yakınmak istemiyorum. Denize karşı bir Ceneviz şarkısı mırıldanıyorum. İki yazgı kararı arası yoğun kararsızlıklarımı aktarıyorum defterime. Evet, böyle boyun eğiyorum. Madem ki her şeyin toprağın altında sonuçlanıyor, hangi yoldan gittiğin ne fark eder? Ve neden kestirmelerden gideyim yolu uzatmak yerine? 6 Mayıs. İyi bir kaptan Atlantik'i Akdeniz'e döndürür. Kötü bir kaptansa Akdeniz'i Atlantik haline getirebilir. Gemideki yolculardan biri, bir Venedikli, bugün yüksek sesle söylemeye cesaret etti bunu. Bana değil, küpeşlerin yakınında toplanmış herkese hitap ediyordu. Onunla konuşmaktan kaçındığımsa da tümcesini aklımda tuttum, bu sayfaları aktarmayı düşünerek. Gerçekten de hepimiz denizin sonsuzluğunda kaybolmuş hissediyoruz kendimizi. Ve birinin kara diye bağıracağı anı saygıyla bekliyoruz. Oysa en bildik sularda ve en iyi mevsimdeyiz. Son söylentiye göre yarın akşam Barcelona ile Valencia arasında bir yerde karaya yanaşacakmışız. Marsilya, Aigues Mortes, Mahon ya da Cezayir denseydi ona da inanırdık. O denli yitirdik tüm kerterizlerimizi. 7 Mayıs 1666 Akdeniz'de bir yerde. Bugün kaptanla bir iki kelime konuştuk. 40 yaşında. Adı Centurione ve hiç çekinmeden deli olduğunu yazabilirim buraya. Deli sözcüğünü gözü pek tedbirsiz, hayalci ya da dengesiz anlamında yazmıyorum. Deli demek isteyerek deli yazıyorum. Kaptan peşinde kanatlı cinler olduğunu düşünüyor ve onlardan kaçmak için dolambaçlı yollar izliyor. Bir yolcu bana böyle şeyler söyleseydi, bir tayfa, cerrah ya da marangoz derhal kaptanı koşar ve onu zincire vurup ilk iskelede indirmesini isterdim. Kaptan deli olunca ne yapılır peki? Kudurmuş, azgın, bağırıp çağıran bir deli olsaydı en azından bir araya gelip elini kolunu bağlardık. Uğrayacağımız limanın yetkililerini uyarırdık. Ama durum hiç de böyle değil. Adam sakin bir deli. Ortalıkta saygıdeğer bir tavırla dolaşıyor, insanlarla tartışıyor, şakalaşıyor ve emirlerini bir önderin güvenli edasıyla veriyor. Bugüne dek onunla neredeyse hiç konuşmamıştım. Cenova'da koşarak geldiğimde ve geminin neredeyse bensiz yola çıkacağını söylediğinde topu topu bir iki kelime konuşmuştuk. Ama bu sabah güvertede dolaşırken yanımdan geçti, nazikçe selamladım onu ve ilk ağzından çıkanlar en alışılmışından sözler oldu. Birbirine saygı gösteren Cenevizliler arasında olması gerektiği gibi önce ailelerimizden söz ettik, o da Embriaco'ların şöhreti ve Cenova'nın geçmişi üstüne akıllıca sözler söyledi. Tam ortalıkta onunla ilgili dolaşan alaylı sözlerin haksız olduğunu düşünmeye başlamıştım ki bir kuş gelip başlarımızın üstünden ve çok alçaktan uçtu. Çığlığını duyunca gözlerimizi yukarı kaldırdık ve o sırada karşımdakinin endişeli olduğunu fark ettim. Bu ne kuşu diye sordum. Bir martı mı, kara martı mı yoksa albatros mu? Kaptan ansızın sinirli bir edayla yanıt verdi. Bu bir cin. Önce bunun verebileceği zararlar nedeniyle bu kuşu lanetlemenin bir biçimi olduğunu sandım. Sonra da denizcilerin böyle adlandırdığı bir tür kuş var mı diye sordum kendi kendime. Ama adam gittikçe daha tedirgin devam ediyordu sözüne. Benim peşimdeler. Nereye gidersem gideyim buluyorlar. Hiçbir zaman rahat bırakmayacaklar beni. Çılgınlığına gömülü vermesi için iki kanat çırpması yetmişti. Yıllardır izliyorlar beni dünyanın tüm denizlerinde. Artık benimle konuşmuyordu. Yalnızca tanık olmamı istiyordu kendi kendiyle ya da cinleriyle konuşmasına. Bir iki saniye sonra bizi izleyenlerden kurtulabilmemiz için rota değiştirilmesi emrini vereceğini mırıldanarak ayrıldı yanımdan. Yüce Tanrım bizi nerelere götürecek bu adam? Bu olanları kimselere anlatmamaya karar verdim en azından şimdilik. Zaten kime anlatabilirim ki? Ne söylemek için? Ne yapmak için? Bir isyana kalkışmak için mi? Gemiye korkuyu, kuşkuyu, başkaldırıyı yaymak ve dökülebilecek kanın sorumluluğunu almak için mi? Bütün bunlar çok ciddi şeyler ve susmak en cesaretli çözüm değilse de sanırım beklemem, gözlemem, düşünmem, bir yandan da uyanık olmam gerekiyor. Ne mutlu ki bu defter var, susmak zorunda kaldığım şeyleri kulağına fısıldamak için. 8 Mayıs. Bu sabah Venedikli yolcuyla biraz konuştum. Adı Girolamo Drazzi. Konuşmamız kısa ama kibarca oldu. Sevgili babacığım bu satırları okuyabilecek olsaydı kibarca ama kısa oldu diye yazardım. Gemideki herkesin kısık sesle prens diye tanıdığı bir de İranlı var. Gerçekten prens mi bilmiyorum ama hali tavrı benziyor. İki iri yarı adam yaşamından endişe edercesine her an onu izliyor, sağa solu kolluyorlar. Kısa bir sakalı var, başındaki siyah sarık öylesine ince, öylesine yassık ki sapsade bir ipek sargı gibi duruyor. Kimseyle, iki muhafızıyla bile konuşmuyor, önüne bakarak yürüyor yalnızca ve ara sıra ufka ya da göğe bakmak için duruyor. 9 Mayıs 1666 Pazar. Sonunda demir attık. Ama ne Barcelona'ya ne de Valencia'ya. Balearlardan Minorca adasına, daha kesin söylemek gerekirse Mahon limanına. Son sayfalarımı okuyunca gerçekten de fısıltılarda öngörülen birçok hedeften biri olduğunu gördüm bu limanın. Sanki bu at Tanrı'nın bizim için attığı zarın yüzlerinden birinde yazılıymış gibi. Deliliğin yüreğinde son bir tutarlılık belirtisi aramaktansa bu çılgın naveyi terk etmek daha doğru olmaz mı? Şöyle demeliyim aslında, gidip bensiz kaybolsunlar istedikleri yerde. Kaptan, cerrah, Venedikli tüccar ya da İranlı prens. Oysa gitmiyorum, oysa kaçıp kurtulmuyorum. Bu tanımadığım insanların sağ kalması önemli mi benim için? Ya da benim sağ kalmam mı artık önemli olmayan? Çok büyük bir cesaret mi bu, çok büyük bir boyun eğme mi? Bilmiyorum ama kalıyorum. Son anda kayıkların çevresindeki itiş kakışı görünce karaya bile çıkmamaya ve o sarışın genç tayfayı çağırıp alışveriş yaptırmaya karar verdim. Çocuğun adı Maurizio ve bana oynadığı oyun yüzünden biraz kendini borçlu hissediyor sanırım. Aslına bakarsanız ona hiç kızmıyorum artık. Sarı perçemlerini görmek içimi biraz rahatlatıyor bile. Ama onun bunu bilmemesi daha iyi. Onun için bütün istediklerimin bir listesini yapmıştım. Sıkıntılı görüntüsünden hiçbir zaman okumayı öğrenemediğini anladım. Bunun üzerine listeyi ezberlettim. Ödemesi için de bol bol para verdim. Dönüşünde paranın üstünü ona bıraktım. Bundan çok hoşnut kaldı. Sanırım artık her gün gelip bir şey isteyip istemediğimi soracak. Benim hizmetime girecek. Hatem'in yerini tutamaz ama tıpkı onun gibi hem kurnaz hem de dürüst bir havası var. İnsan yanında çalışan birinden daha fazla ne bekleyebilir ki? Günün birinde Maurizio'nun ağzına, onu Malta Haçı Hanı'na beni aramaya gönderen kişinin adını alacağım. Buna gereksinimim var. Söyleyeceği şeyi kesinlikle bildiğime göre. Evet, düşününce gereksinimim olduğunu görüyorum. Kendi kulaklarımla duymak istiyorum. Gregorio Mangiavacca'nın ona para verdiğini, o gün beni çağırması ve şu anda beni İngiltere'ye götüren gemiye dek koşturması için. İngiltere'ye ya da Tanrı bilir başka nereye. Öte yandan hiç de acele etmiyorum. Daha haftalarca bu gemide birlikteyiz. Ve bu çocuğun her şeyi itiraf etmesi için benim biraz sabırlı ve becerikli olmam yeterli. 11 Mayıs. Bir Venedikliyle dost olacağım aklımın ucundan geçmezdi. Aslına bakarsanız ne zaman iki tüccar denizde uzun bir yolculukta bir araya gelseler bir şeyler bulup konuşmaya başlarlar. Ama onunla işler bunun çok ötesine geçti. Kurduğumuz ilk tümcelerden başlayarak o kadar çok ortak konumuz olduğunu keşfettik ki babamın kafama kazıdığı uyarıları bir anda unutuverdim. Aramızdaki uyuşmayı asıl kolaylaştıran şey, Girolamo Durazzi'nin Venedik'te doğmuş olmasına karşın çocukluğundan beri çeşitli doğu semaları altında yaşamış olmasıydı kuşkusuz. Önce Kandiye'de, sonra Volga Nehri üstündeki çar içinde, kısa süredir de Moskova'nın içinde yaşıyormuş. Anlattıklarından bu kentte büyük bir saygınlığı olduğu anlaşılıyor. Evi Yabancılar Mahallesi'ndeymiş ve dediğine göre bu mahalle kent içinde bir başka kent olmuş. Orada Fransız ahçılara, Viyanalı pastacılara, İtalyan ya da Polonyalı ressamlara, Danimarkalı ya da İskoç askerlere rastlamak olasıymış ve tabii tüm uluslardan tüccarlara ve maceraperestlere. Dahası kentin dışında takım halinde oyuncuların karşı karşıya gelip İngiliz tarzı ayak topu oynadığı bir alan bile düzenlemişler. Kral Charles'ın elçisi Carlisle Comte zaman zaman gelip izliyormuş bu oyunları. 12 Mayıs. Venedikli dostum bugün beni akşam yemeğine kendi kameralarına davet etti. Her Venedikli dostum yazışımda duraksıyor ve sıkıntıyla gülümsüyorum ama sürdüreceğim bunu ve günün birinde alışacağım. Yanında bir ahçısı, bir uşağı, bir de hizmetçisi var. Ben de böyle bir donanımla çıkmalıydım yola. Gemiye böyle tek başıma bir serseri, bir sürgün gibi bineceğime. Yemek sırasında arkadaşım Londra'ya gitme nedenlerini açıkladı. Moskova'ya yerleşecek İngiliz zanaatkarlar bulma görevi verilmiş kendisine. Gerçek anlamda Çar Alexei tarafından görevlendirilmiş değil ama Çar onu koruma sözü vermiş ve yüreklendirmiş. Mesleği ne olursa olsun işinde usta ve becerikli herkese kapılarını açacakmış ülke. Tek koşul kendi inançlarını yaymaya kalkmamalarıymış. Bilge bir kişiliğe sahip olan hükümdar kentinin o Hristiyan Cumhuriyeti yandaşı bağnazların yatağı haline gelmesini istemiyormuş. Söylendiğine göre bunlardan çok varmış İngiltere'de ama Kral Charles'ın 6 yıl önce geri dönüşünden bu yana yasaklanıyor ya da ülkeyi terk ediyorlarmış. Girolamo beni de gidip Moskova'ya yerleşmem için ikna etmeye çalıştı. Yabancılar mahallesindeki yaşamı çok çekici bir biçimde betimledi. Nezaketen ve öykünün gerisini getirmesi için cesaretlendirmek amacıyla belki dedim. Ama önerisi hiç de heyecanlandırmadı beni. 40 yaşındayım ve dilini, törelerini hiç bilmediğim bir ülkede yaşamımı baştan almak için çok yaşlıyım. İki yurdum var, Cenova ve Jubail ve birini terk edersem ötekine gitmek için olur bu ancak. Üstelik denizi seyretmeyi severim ben. Bir gün ondan uzaklaşmak zorunda kalırsam özlerim. Bir gemide kendimi pek rahat hissetmediğim doğru. Ayaklarımın sağlam toprağa basmasını yeğlerim. Ama deniz kıyısında, o yakıcı kokularını duymak isterim denizin. Ölen, doğan, yeniden ölen dalgalarını görmek isterim. Bakışlarımın sonsuzluğunda yitip gitmesini isterim. Başka bir sonsuzluğa, çöl kumlarının ya da karlı ovaların sonsuzluğuna uyum sağlanabilmesini de anlıyorum. Ama insan benim gözlerimi açtığım yerde dünyaya gözlerini açarsa ve damarlarında cenevizli kanı varsa olacak şey değil. Buna karşılık günün birinde yurtlarını ve bütün yakınlarını terk edenleri, kimi zaman adlarını bile değiştirerek sınırsız bir ülkede yeni bir yaşama atılanları kolayca anlıyorum. İster Amerika kıtasında ister Moskova'da olsun benim atalarım da aynı şeyi yapmadılar mı? Hem benim atalarım hem de bütün insanların ataları. Tüm kentler başka yerlerden gelen insanlar tarafından kuruldu, iskan edildi. Tüm köyler de öyle. Ancak arda arda gelen göçler doldurabildi yeryüzünü. Eğer yüreğim eskisi gibi dalgalı, bacaklarım hala hafif olaydı, belki ben de doğduğum denizden yüz çevirir, yalnızca adı bile yeterince baştan çıkarıcı bu yabancılar mahallesine giderdim. 13 Mayıs. Fransa kralının Osmanlı topraklarını işgal etmeyi tasarladığı ve bakanlarına ayrıntılı bir saldırı planı bile yaptırdığı haberi gerçek olabilir mi? Girolamo kesinlikle emin bundan ve sözlerini hiçbir nedenle kuşku duyamayacağım çeşitli tanıklıklarla destekliyor. Giderek kralın sultanın büyük düşmanı İran Şahı ile temasa geçtiğini, Şah'ın da belirli bir tarihte karışıklıklar çıkararak Türk ordularını Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan taraflarına çektiğini iddia ediyor. Bu arada Kral Louis, Venediklilerin de yardımıyla Kanadiye'yi, Ege Adalarını, Boğazları ve belki de kutsal toprakları ele geçirme niyetindeymiş. Sözü edilenler hiç de olmayacak şeyler değil ama bizim Venediklinin bunları bu kadar kısa süredir tanıdığı bir adama böyle açıkça anlatması beni şaşırtıyor. Gevezenin biri o, bundan kuşkum yok ama ona kızmamalıyım. Çünkü hem çok şey öğreniyorum hem de boş boğazının tek nedeni bana duyduğu dostluk ve güven. Bütün gece Fransa kralının tasarılarını kafamda döndürdüm durdum ve hiç hoşuma gitmedi bunlar. Tabii ki savaşta talihi ver gider de kalıcı bir biçimde adaları, boğazları ve doğunun bütününü ele geçirebilirse bundan şikayetçi olmam. Ama Venediklilerle birlikte gözü pek ama sonuçsuz bir girişimde bulunursa bunun faturası bana ve benzerlerime çıkar. Sultan bunun intikamını bizlerden, doğunun limanlarına yerleşmiş Avrupalı tüccarlardan alır. Böylesi bir savaşın ben ve yakınlarım için bir felaket olduğunu düşündükçe daha çok görüyorum. Umarım Tanrı hiçbir zaman meydana gelmesine izin vermez. Şu son satırları ve öncekileri bir daha okudum ve ansızın böyle şeyler yazmanın ve böyle dilekler belirtmenin tehlikeli olup olmadığını düşündüm. Elbette ki benden başka kimsenin çözemeyeceği kendi özel ve anlaşılmaz dilimle yazıyorum bunları. Ama yalnızca yakınlarımdan ya da burnunu sokacak herhangi birinden saklamak istediğim özel yazılarım için geçerliydi bu. Günün birinde yetkililer işe karışırsa bir vali, bir paşa ya da bir kadı burada neler yazılı olduğunu öğrenmeyi kafasına koyarsa ve kazığa oturtma tehdidiyle ya da işkence ederek şifremin anahtarını vermemi isterse nasıl kafa tutabilirim ona? Ve şifremin sırrını verirsem Fransa kralının doğuyu işgal etmesinden pek hoşnut kalacağımı okuyabilir rahatça. Belki de doğuya döneceğim gün bu sayfayı yırtmam gerekecek ve gelecekte buna benzer şeylerden söz etmekten kaçınmalıyım. Büyük olasılıkla fazlaca tedbirli davranıyorum. Ne bir vali ne de bir paşa gelip karıştıracaktır notlarımı. Ama insan benim durumumdaysa bunca kuşaktır yabancı bir ülkede yaşıyorsa ve yazgısı her an uğrayabileceği bir hakarete ve rastgele bir ihbara bağlıysa tedbir yalnızca bir davranış biçimi değildir artık. Kişinin yoğrulduğu hamurun ta kendisidir. 14 Mayıs. Bugün prens diye adlandırılan İranlıyla bir iki kelime konuştum. Prens mi yoksa tüccar mı hala bilmiyorum. Bana hiçbir şey söylemedi. Her zamanki gibi dolaşıyordu. Ben de yolun üstündeydim. Bana gülümsedi. Bu da yanına yaklaşmam için cesaret verdi. Ona doğru bir adım attığımda adamları telaşlandılar ama bir el işaretiyle rahat durmalarını söyledi ve hafifçe eğilerek beni selamladı. O zaman ona Arapça karşılama sözleri söyledim. O da bana uygun karşılıklarını verdi. Her Müslümanın bildiği o alışılmış tümceler dışında adam Arapçayı zorlukla konuşuyor. Yine de karşılıklı kendimizi tanıtabildik ve sanırım yeri gelirse konuşabileceğiz onunla.